Ayrım 17.
Sayfa 150. Belki iç karartıcıydı ama içinde zavallı birini barındıran can kurtarana halkın gösterdiği saygı bayağı dokunuyordu insana. Telaşla evlerine koşan adamlar can kurtaran geçerken karılarını hatırlıyorlardı. Şimdi içeride bir doktorla bir hasta bakıcının arasında sedyeye uzanmış yatan adamın yerinde kendilerinin de kolaylıkla olabileceğini düşünüyorlardı. Olsun, böyle şeyler düşünmek iç karartıcıydı. Hemen doktorlar, cesetler geliyordu akla, insan duygulanıyordu. Görsel izlenimi bastıran ufak bir haz parıltısı ya da bir çeşit tutku, insanı bu konuyu fazla uzatmamaya zorluyordu. Sanat uğruna, dostluk uğruna. Doğru. Can kurtaran köşeyi dönerken, yalnızlığın sunduğu bir ayrıcalık bu. Yine de diye düşündü Peter Walsh. Can kurtaranın düdüğü kesintisizce bir sokak öteden duyuluyor, daha uzaklara, Tottenham Sarayı yoluna doğru eriyip gidiyordu. Yankısı silinmemişti hala. Evet dedi Peter Walsh, İnsan bir başınayken her aklına eseni yapabilir. Ağlasa bile kimse görmez. İngiliz-Hint toplumunun başını yiyen bu aşırı duygusallığıydı zaten. Ne zaman ağlamak, ne zaman gülmek gerektiğini kestiremezdi. Bundan kurtulamıyorum diye düşündü, mektup kutusunun yanında durarak. Gözyaşlarını tutamayacaktı neredeyse. Nedenini bilmiyordu. Çevresini saran güzellik, Clarissa'ya uğramanın verdiği coşku, günün sıcaklığı, yoğunluğu, izlenimlerin birbiri ardı sıra o derin, karanlık, herkesin gözünden ırak sarnıca tıp tıp damlayışı. Belki de bu gizliliği yüzünden, bu aşılmaz, kesin gizliliği yüzünden hayatı bilinmez bir bahçe olarak benimsemişti. Beklenmedik dönemeçlerle, kavşaklarla dolu bir bahçe. Böyle anlar soluğunu kesiyordu insanın. İşte şimdi British Museum'un karşı kaldırımındaki mektup kutusunun yanında dururken böyle bir an gelip çatmıştı. Bir takım şeyler kendiliğinden birleşmişti. Şu can kurtaran, hayat, ölüm. Sanki bu duygu akıntısıyla çok yükseklerdeki bir çatıya sürüklenmişti de gövdesinin geri kalan kısmı beyaz deniz kabuklarıyla bezenmiş bir kumsal gibi çıplak kalmıştı. İngiliz-Hint toplumunun da başını yiyen bu aşırı duygusallıktı. Bir keresinde Clarissa ile bir otobüsün üst katında giderlerken, Clarissa çok çabuk duygulanırdı o günlerde, yüzeyden de olsa. Bir bakarsın umutsuzluğa kapılır, bir bakarsın sevinçten uçardı. Hep tetikteydi. Ne güzeldi onun yanında olmak. Otobüsün üst katına kurulur, yolda karşılarına çıkan acayip durumları, acayip adları, acayip insanları hiç gözden kaçırmazdı. Londra'yı araştırır, bir sürü hazineyle dönerlerdi. Kaledonya pazarından, Clarissa'nın bir tezi vardı o zamanlar, boyuna tezler ileri sürerlerdi boyuna. Gençler kendilerine özgü tezler ileri sürmekten hiç geri kalmazlar zaten. Hoşnutsuzluk duygusunu açıklamak için, insanları gereğince tanımamanın, onlarca tanınmamanın doğurduğu hoşnutsuzluk konusunda. Bir insanı nasıl tanıyabilirdin? Bazen her gün buluşurdun, bazen 6 ay ya da 1 yıl görüşmezdin. Hoşnutsuzluğun insanları çok az tanımaktan kaynaklandığında birleşmişlerdi. Ama Clarissa, Shaftesbury Caddesi'ni çıkan otobüste kendini her yerde bulabildiğini söylemişti. Yalnız şurada, şurada, şurada değil, her yerde. Koltuğun arkasına vurmuştu, her yerde. Shaftesbury Caddesi'nden geçerlerken elini sallıyordu. Bütün gördükleri kendisiydi. Birini tanımak için onu tamamlayan kimseleri, hatta yerleri bilmek gerekirdi. Daha önce hiç konuşmadığı kimselerle, söz gelimi yolda gördüğü bir kadınla, tezgahtar çocukla tuhaf bir yakınlık kuruverirdi. Ağaçlarla, ambarlarla bile. Bu özellik duyduğu müthiş ölüm korkusuyla birleşince giderek deneyüstü bir kuram oluverdi. Clarissa'ya göre, daha doğrusu olanca kuşkuculuğuna karşın söylediğine göre, gözle görülür özelliklerimiz yani dış görünüşümüz, geniş bir çevreye yayılan öbür görülmeyen varlığımıza kıyasla çok geçici olduğu için, görülmeyen varlığımız ölümden sonra da herhangi bir biçimde şu ya da bu kişiye bitişerek yaşamını sürdürebilir, bazı yerlere dadanabilirdi. Belki de, belki. Clarissa'nın bu kuramı 30 yıllık dostluklarına uygulanabilirdi, bakıyordu da. Kısacık, yarım yırtık, eski ilişkiyi aratmayacak acılıkta karşılaşmalar, sonra ayrılmalar, kesintiler. Söz gelimi bu sabah tam Clarissa ile konuşurken Elizabeth uzun bacaklı, güzel, suskun bir tay gibi girmişti içeri. Bunların ölçülmez bir etkisi vardı hayatında. Gizemli bir şeydi bu. Elinize sert, sivri bir tohum verirdi. Çoğu kere bir acı kaynağı da olan bu ilk kavuşma, ayrılık döneminde en umulmadık yerde çiçek verir, açılır, koku saçar, dokunmanıza, tatmanıza, çevrenize bakıp kendisini bütünüyle kavramanıza, yıllarca yitik kaldıktan sonra ansızın anlamanıza izin verirdi. Clarissa işte öyle anlarda gelmişti aklına. Gemide, Himalayalarda, umulmadık bir çağrışım sonucu. Demek açık yürekli, ahmak selicik, mavi ortanca görünce kendisini hatırlamıştı ha? Tanıdıkları içinde en çok etkisinde kaldığı Clarissa'ydı kuşkusuz. Hiç istemediği halde hep bu sabahki halinde görürdü onu. Hafif soğuk hanımefendi, kılığı yerinde eleştirici ya da taşkın romantik. Tarlaları bir İngiliz hasadını anarken, daha çok da yazlıkta, Londra'da değil. Burton'daki sahneler. Otele varmıştı. Kırmızı kabarık koltukları ve sedirleri, iğne yapraklı kuru bitkileri geçti. Anahtarını çengelden aldı. Genç kadın bir takım mektuplar uzattı. Odasına çıktı. Evet, onu daha çok Burton'da yazın sonuna doğru görürdü. Orada öteki konuklarla birlikte bir hafta, bazen 15 gün kalırdı. Clarissa'nın önce elleri saçlarında bir tepede duruşu, paltosu rüzgarda uçuşuyor, eliyle bakın diye gösteriyor onlara. Bakın aşağıdan Severn geçiyor. Ya da korulukta çay yaparken. Çok sakardı. Duman kıvrılıyor, yüzleri örtüyor. Onun küçük pembe yüzü güçlükle seçiliyordu aradan. Ya bir kulübenin kapısında kendilerini uğurlamaya çıkan ihtiyar kadından su isteyişi. İkisi yürümeyi severlerdi. Öbürleri arabayla gezmeyi. Clarissa hiç hoşlanmazdı arabadan. Hayvanlarla da başıhoş değildi. Köpeğini severdi, o kadar. Kilometrelerce yürürlerdi. Ara sıra yönlerini kestirmek için duralar, kırlarda Peter'a kılavuzluk ederdi. O arada hep şiir üstüne, insanlar ve siyasa üstüne konuşurlardı. Radikaldi o sıralar. Güzel bir görünüme, bir ağaca rastlayana kadar gözleri bir şey görmezdi. Clarissa haykırırdı ansızın, Peter da dürterdi görsün diye. Yine yola koyulurlardı, Clarissa önde, elinde halası için kopardığı bir çiçek, ekini biçilmiş tarlalarda ilerler. O incecik gövdesi yorulmak bilmezdi. Alacakaranlıkta Burton'a vardıklarında bitkin düşene kadar. Sonra gece yaşlı Brightcop piyanoyu açar, şarkı söylemeye başlardı. Sesi dinlenilecek gibi değildi. Koltuklarına gömülür, gülmemeye çalışırlardı ama sonunda dayanamaz patlayıverirlerdi. Durmadan gülerler, gülerlerdi. Hem de yok yere. Brightcop'a belli etmeyeceklerdi akıllarınca. Gündüzün çoban aldatanlar gibi cilveleşerek dolaşırlardı evin önünde. Bu mektup Clarissa'dan geliyordu. Mavi zarf onun yazısı. Şimdi nasıl okuyacaktı mektubu? Al sana acı bir karşılaşma daha. Onun mektubunu okumak korkunç bir çaba gerektiriyordu. Nefisti onu bir daha görmek. Söylemek gereğini duymuştu, o kadar. Ama Peter'ın altüst olması için yetmişti. Canı sıkılmıştı bayağı. Keşke yazmasaydı. Biraz önceki düşüncelerine eklenince böğrü dürtülmüş gibi oluyordu. Neden yakasını bırakmıyordu Clarissa? Bunca yıl Dalloway ile mutlu bir hayat sürmemiş miydi? Oteller insanı avutmaz, hem de hiç. kim bilir kaç kişi şu çengellere paltosunu asmıştır. Düşünüyordu da sinekler bile başkalarının burunlarına konmuşlardır. Göze hemen çarpan temizlikse, temizlikten çok çorak, soğuk, gerekli bir şeydi. Sanki kara kuru yönetici kadın, tan ağrırken ortalıkta şöyle bir dolaşmış, her yanı incelemiş, koklamış, soğuktan burunları moraran hizmetçilerin canla başla işe sarılmalarını sağlamıştı. Gelecek müşteri tertemiz bir tabakta, sofraya çıkarılacak bir et parçasıymış gibi. Uyumak için bir tane yatak, oturmak için bir tane koltuk, dişleri fırçalamak ve çeneyi tıraş etmek için bir tane bardak, bir de ayna, ortalığa yayılmış kitaplar, mektuplar, at kılı döşemenin kayıtsızlığı karşısında arsız arsız sırıtıyordu. Bütün bunları gözüne Clarissa'nın mektubu sokmamış mıydı? Nefisti onu bir daha görmek, söylemeden edememişti. Mektubu katladı, zarfı itti. Taş çatlasa bir daha okumazdı. Mektup saat 6'da geldiğine göre herhalde kendisi kapıdan çıkar çıkmaz yazılmış, pullanmış, biriyle doğru postaya yollanmıştı. Hani ne derler, tam onun yapacağı iş. Gelişi sarsmıştı Clarissa'yı, duygulanmıştı. Hele bir an elini öperken pişmanlık duymuştu belki, kıskanmıştı. Gözlerinden Peter'ın eskiden ona söylediği bir şeyi hatırladığı okunuyordu. Belki de evlenseler birlikte dünyayı değiştirebilecekleri. Oysa aslında orta yaş gelip çatmıştı. Hiçbir özgürlük kalmamıştı, bunu biliyordu Clarissa. Yılmayan canlılığıyla bütün bunları bir yana itmeye çalışmıştı. Çünkü onda Peter'ın kimsede eşine rastlamadığı bir sertlik, bir dayanıklılık, engelleri aşma ve başarıya ulaşma yeteneği vardı. Onu hayata bağlayan bunlardı işte. Evet, ama kendisi odadan çıkar çıkmaz yıkılıvermişti. Peter'ı düşünerek üzülmüş, mutlu kılabilmek için ne yapabileceğini düşünmüştü. Oysa en önemli noktada aksardı. Onun gözlerinden yaşlar akarak yazı masasına gidişini, döndüğünde otelde bulması için çarçabuk o iki satırlık mektubu çiziktirişini gözlerinin önüne getiriyordu. Seni görmek nefis. Öyle düşünmese yazmazdı. Peter Walsh bağcıklarını çözmüştü şimdi. Ama evlilikleri başarılı olmazdı. Öteki şey çok daha doğaldı ne de olsa. Tuhaftı ama gerçekti de. Çoğu kişi böyle düşünüyordu. İşlerini yoluna koymayı başaran, mesleğinde göz dolduran Peter Walsh sevilirdi genellikle ama kaçıktı biraz. Kendini bir şey sanırdı. Hele şimdi artık saçları ağardıktan sonra hayatından hoşnut görünmesi, kendini ağırdan alması tuhaftı doğrusu. Kadınlara çekici gelmesi bu yüzdendi. Onların erkek anlayışına tıpatıp uymamasından hoşlanıyorlardı. Açıklanmayan tuhaf bir havası vardı. Belki kitap düşkünlüğünden. Sizi yoklamaya geldi mi, masanın üstündeki kitaba göz atmadan edemezdi. Şu anda da okuyordu, bağcıkları yerlerde sürünüyordu. Belki de tam bir centilmen olduğundan, piposunun gülünü silkeleyişinden, kadınlara davranışından belliydi bu. Kuş beyinli bir kızcağızın bile onu kolayca parmağında döndürebilmesi çok hoştu çünkü, çok da gülünç. Kızın kendi bileceği iş. Yani her ne kadar uysal, neşesi, kültürüyle büyüleyiciyse de bir yere kadar. Kız bir şey söylemeye kalksın, yo, sözün altında yatanı anlardı işte. Buna katlanamazdı işte, yo. Erkeklerleyken bağırıp çağırır, kasıkları çatlayacakmışçasına gülerdi şakalara, kahkahalar atardı. Hindistan'da yemekten anlama konusunda üstüne yoktu. Tam bir erkekti, evet. Ama kendisine saygı duyulması gerektiği izlenimini uyandıranlardan değil, Allah'tan. Binbaşı Simmons gibi değil söz gelimi. Hiç değil derdi Daisy. İki ufak çocuğunu bile hesaba katmadan iki erkeği karşılaştırmaya kalkıştığında. Çizmelerini çekip çıkardı, ceplerini boşalttı. Çakısının ardı sıra Daisy'nin taraçada çekilmiş bir fotoğrafı düştü cebinden. Beyazlara bürünmüş Daisy, kucağında bir fox terrier, çok çekici, çok esmer. Gördüğü en alımlı resmi. İlişkileri çok doğaldı ne olsa, Clarissa ile olandan sonra çok daha doğal. Vıdı vıdısız, zahmetsiz, Titizlenme, huysuzlanma yok. Dalgasız bir denizde gider gibi. Taraça'daki esmer, tapınılası güzellikteki kızcağız duyabiliyordu sesini. Tabii her şeyini verecekti ona. Çekingenlik nedir bilmezdi, her istediğini diye haykırıyordu. Kim bakarsa baksın aldırmıyor, koşup onu kapıda karşılıyordu. Daha 24 yaşında üstelik, iki de çocuğu var. Olur şey değil ya. Evet, gerçekten bu yaşta iyice saplanmıştı batağa. Geceleri ansızın uyandığında büsbütün anlıyordu işin ciddiyetini. Diyelim ki evlendiler. Kendisi için çok iyi olurdu ama ya kız? Bu konuda Mrs. Burgess'e açılmıştı. İyi yürekli, ağzı sıkı bir kadındı Mrs. Burgess. Senin avukatları görmek bahanesiyle İngiltere'ye gitmen belki onu bu konuyu bir daha gözden geçirmeye iter demişti. Belki durumun ciddiliğini kavrar o zaman. Toplumdaki yerini, çocuklarını gözden çıkarması demek bu. Toplumsal bir engel. Çok geçmez dul kalır. Adı dile düşmüş, geçmişi herkesçe bilinen kadınlardan biri olur. Kenar mahallelere taşınır. Böyle çok boyalı kadınlara rastlamışsındır herhalde. Ama Peter Walsh gülüp geçmişti bu sözlere. Daha ölmeye niyeti yoktu. Çoraplarıyla odada dolaşarak yine de kendi tartsın, bir karara varsın diye düşündü. Smoking gömleğinin yakasını düzeltti. Clarissa'nın partisine giderdi belki. Belki de bir kabareye. Ya da odasından çıkmaz, Oxfordlu bir tanıdığın yazdığı sürükleyici kitabı okurdu. İşinden ayrılırsa o da kendini kitap yazmaya verirdi. Oxford'a gider araştırma yapardı. Esmer güzel kadın boşuna koşuyordu taraçanın öte yanına. Boşuna elini sallıyor. Kimsenin dediğini aldırmayacağını söylüyordu. İşte dünyaya değişmediği o çekici, seçkin, kusursuz erkek. Yaşının ne önemi vardı? Bloomsbury'deki bir otelde çıplak ayak dolaşıyor, tıraş oluyor, yıkanıyor. Bardakları kaldırıp jiletleri yerine koyarken bir yandan da durmadan araştırmalar yapıyor. Kendisine ilginç gelen bir takım konuları irdelemeye hazırlanıyordu o zaman. Önüne her çıkanla konuşmaya dalar, nefis öğle yemeklerine gittikçe daha gecikir, verdiği sözleri tutmazdı. Daisy bir öpücük istedi mi, al sana bir kavga. Saatinde gelemezdi. Oysa gerçekten çok bağlıydı Daisy'ye. Kısacası Mrs. Burgess'in dediği gibi, Daisy'nin kendisini unutması ya da 1922'deki görünüşüyle hatırlaması daha iyi olurdu belki. Bindiği at arabası hızla uzaklaşırken, alacakaranlıkta yol ağzında duran bir karaltıyı hatırlar gibi. Karaltı ufalıp gözden silinirken, Daisy varsın sımsıkı yapıştığı yerden haykırsın dursun, senin için yapmayacağım şey yok, yapmayacağım şey yok diye. Peter insanların düşüncelerini okuyamazdı. Dikkatini toplamak gittikçe güç geliyordu. Kendisiyle ilgili şeyleri düşünüyor, dalıp gidiyordu. Bazen somurtkandı, bazen neşeli. Kadınsız edemezdi. Dalgındı, sinirliydi. Tıraş olurken neden Clarissa bize temiz bir ev bulamasın yani diye düşündü. Neden Daisy'ye iyi davranmasın yani diye düşündü. Neden Daisy'ye iyi davranmasın, onu çevresindekilere tanıtmasın? Bir türlü akıl erdiremiyordu. O zaman kendisi rahatça ne yapardı? Keyfinin istediğini, anahtar destesindeki anahtarlarla kağıtlarını bir düzene sokmaya çalışıyordu. Keyfince gezer, eğlenir, kendi kendine yeterdi. Ama aslında hiç kimse başkalarına onun kadar bağımlı olamazdı. Ceketinin düğmelerini ilikledi. Başını yiyen buydu zaten. Çay evlerine girmese olmazdı. Albaylardan, golf oynamaktan, briçten, hepsinden çok da kadınların yanında bulunmaktan hoşlanırdı. Onlardaki incelik, bağlılık, yırtıcılık ve sevme yeteneği, sakıncaları da olsa, öyle çekici geliyordu ki Peter'a. Zarfların üstünde esmer güzel kadının yüzü duruyordu. İnsan hayatının doruğunda açan görkem dolu bir çiçek gibi. Yine de kendini tam tamına veremezdi, her şeyin dibini araştırırdı. Clarissa aşılamıştı bunu. Suskun sevgiden çabuk usanır, aşkta değişiklik arardı. Oysa Daisy başka birini sevecek olsa öfkeden kudururdu. kendini dizginleyemeyecek kadar kıskançtı yaratılışı. Nasıl acı çekerdi? Çakısı neredeydi? Saati, mühürleri, cep defteri, Clarissa'nın mektubu. Taş çatlasa bir daha okumayacaktı ama yanında olması hoşuna gidiyordu. Daisy'nin fotoğrafı. Yemeğe oturmuşlardı. Vazolarla süslenmiş masalarda kimi giyimli, kimi günlük kılığıyla bir sürü insan oturuyordu. Şallarıyla çantalarını iskemlelere dayamışlardı. Abartılmış bir rahatlık içindeydiler. Çünkü bu kadar çeşitli yemek yemeye alışmışlardı, güvenliydiler. Çünkü hesabı ödeyecek kadar paraları vardı, yorgundular. Bütün gün Londra'yı dolaşmış, gezilecek yerleri görmüşlerdi. Meraklıydılar, gözlerini odadan içeri giren yakışıklı adama dikmişlerdi. İyilikseverdiler, yemek listelerini uzatmaya, bildikleri bir konuda size bilgi vermeye can atıyorlardı. Acaba doğum yerleriniz aynı mıydı? Liverpool'da mı doğmuştunuz söz gelimi? Ortak tanıdıklar var mıydı acaba? Bunları öğrenmeden, sizinle bir çeşit ilişki kurmadan içleri rahat etmezdi. Merak yakalarını bırakmazdı. O sinsi bakışlar, acayip sessizlikler, sonra ansızın bir köşeye çekilerek kendi aralarında şakalaşmalar. Mr. Walsh yemeğe inip de perdenin yanında yerini aldığında onlar yemeye başlamışlardı bile. Onların saygısını söylediği sözler yüzünden kazanmamıştı. Çünkü bir başına olduğu için yalnız garsonla konuşabiliyordu. Belki de yemek listesini inceleyişi, parmağıyla özel bir şarabı gösterişi, masaya oturuşu, yemeğini yerkenki telaşsız hali onlara saygı aşılamıştı. Yemeğin başında belirtilmeyen bu saygı, Morris'lerin oturduğu masada açığa vuruluverdi. Mr. Walsh, Bartlett armudu istemişti. Böyle aşırılığa kaçmadan kesin bir sesle, doğal haklarını savunurcasına konuşmasının nedenini, ne genç Charles Morris biliyordu, ne de babası Charles Morris, ne Elaine biliyordu, ne de Mrs. Morris. Ama masada tek başına oturup Bartlett armudu isterken, yasalar çerçevesinde bir istekte bulunuyor, bu konuda kendisini desteklemelerini bekliyordu sanki. Sanki onların bir anda benimsediği bir ilkenin savunucusuydu. Bundan ötürü sevgi dolu bakışlarla onun gözlerinin içine baktılar. Oturma odasına geçtiklerinde gevezelik etmek zorunluluğu böylece doğmuş oldu.